Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Sohbetimize başlarken mutat olduğu vesile Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin, âl ve ashabının, enbiya-i izam ve meşayih-i zevil-ihtiram hazaratının ruhlarına hediye edilmek üzere. Ve şimdi bulunduğumuz bu korona sürecinin, zorlu süreçlerin suhuletle atlatılması dua ve niyazıyla Allah Teala'nın rızasına ithaf olunmak üzere bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlayalım. Değerli kardeşlerim, geçen hafta nesil yetiştirme konusu üzerinde duruyorduk ve neslin bir emanet olarak eşlere Rabbimizin ihsanı olduğunu ve bu emanetin gerçek manada yetiştirilebilmesi adına evlilikle başlayan bir süreçle devreye girmesi gerektiğini ve doğumdan sonra tıfuliyet döneminde yapılması gereken eylemleri ve işlemleri anlatmıştık. Bugün de Rabbimizin bize emanet ettiği evlatlarımızı, nesillerimizi yetiştirmek adına onların çocukluk dönemi dediğimiz, sabavet çağı dediğimiz çağda anne babalar olarak bizlere düşen görevler nelerdir? Onlara nasıl itina etmeliyiz? Nasıl özen göstermeliyiz? Hangi hususları nazar itibara almalıyız? Bugün onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii öncelikle canın, malın, evladın emanet olduğu vurgusu bence sıkça tekrarlanması gereken bir husus. Biz bir emanet hayatta, Rabbimizin bize bir vedia olarak, emanet olarak verdiği bir canla ve yine bize emanet edilen zamanı, mekanı, imkanları kullanmak üzere bu dünyaya gönderiliyoruz. Ve bu imtihan sürecinde Allah Teala bize yine bir imkan olmak üzere bir emanet daha veriyor. Eşler ihsan ediyor, eş veriyor. Sonra oradan zürriyetler, evlatlar ihsan ediyor. Bunların her birini aslında inanan insan emanet algısıyla idrak ederse hiç şüphesiz sorumluluk duygusunu daha yüksek seviyede algılayacak ve evladına da eşine de daha yüksek seviyede hizmetler sunacaktır. Çünkü Allah Teala Hazretleri bizden bunu istiyor ve bizi cehenneme sevk edecek olan önemli hususlardan birisinin ehlimize, evlad-ı iyalimize karşı yapacağımız yanlışlar olduğu konusunda bizi uyarıyor. O yüzden bize emanet olarak verilen evlatlarımızın çocukluk çağı dediğimiz o 3-4 yaşından, bebeklikten sonraki döneminde özenle yapılması gereken sorumluluklarımız var. Bugün ben size biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu çağ çocukların zihinlerinin çok parlak olduğu, idraklerinin yüksek olduğu, adeta bir fotoğraf makinesi gibi gördüklerini kaydettikleri, duyduklarını kayda geçirdikleri bir zihinle karşımızda bulunuyorlar. Dolayısıyla onlar sürekli çevrede olup bitenin, anne babanın davranışlarının fotoğraflarını çekerek kaydediyorlar. Ve onlardan gördükleri güzelliklerle kendi kişiliklerini farkında olmadan dokuyorlar. Yani tarlaya ektiğimiz tohumun bitmesinden sonraki süreçte güneşten aldığı enerjiyle meyvanın, sebzenin büyümesi, olgunlaşması gibi evlatlar da anne babanın ısısıyla, hararetiyle gelişiyor, onların davranışlarıyla şekil kazanıyor ve bir bakıma geleceğin varisleri konumuna geliyor. Çünkü evlatların en büyük özelliği anne babanın devamı olmasıdır. Onların başlattığı sürecin tamamlayıcısı olmasıdır. O bakımdan anne baba sabavet çağında, çocukluk döneminde çocuklarına iyi örnek olmak adına onlara dini bilgileri öğretmek, oyun havası içerisinde bir atmosfer sunmak ve böyle dikte ettirir şeklinde ve komutlar verir şekilde değil de daha çok sempatik ve oyun havası içerisinde onların eğitimine özen göstermesi gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize yani bu nesilleri eğitmenin anne baba olarak sorumluluğuna işaret manasında bildiğimiz bu fıtrat hadisi diye meşhur olan hadis-i şerifinde buyuruyor ki kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Yani İslami inanç esaslarını, ahlaki esasları, değerleri algılayabilecek bir fıtratta, tıynette, karakterde yaratılır ve öyle dünyaya gelir. ثُمَّ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ buyuruyor. Yani anne babası o İslam fıtratı üzere doğan çocuğa bir şekil verir, bir imza atar ve o anne babanın konumuna ve durumuna göre onun dininin temsilcisi gibi ya Hristiyan olur, ya Mecusi olur, ya Yahudi olur ya da başka bir fıtratta. Ama Müslümansa Müslüman olarak doğan bu çocuk Müslüman ailede İslam terbiyesiyle Müslümanca yetiştirilmiş olur. O yüzden çocukların o sabavet çağı dediğimiz çağdaki eğitimine dikkat etmek lazım. Çocukların o saf, berrak hallerinden, hiçbir şey anlamadığını zannettiğimiz o dünyalarından bizim yeni şeyler bulmamız ve tam aksine onlara güzel duygular ve düşünceler ekmemiz gerekiyor. Eğitime konu olan insanda, insan tabiatında eğitime konu olan belli alanlar var. Mesela insanın bir zihnine, zekasına verilecek olan bir eğitim var. Efendim, duygusuna, duygu dünyasına verilecek olan bir eğitim var. Ve kalp dünyasına verilecek olan bir eğitim var. İrade dünyası ile ilgili verilecek olan eğitim var. Bir de eskilerin riyazeti bedeniye dediği beden eğitimi var. Elbette bunların hepsi çok önemli. Yani riyazeti bedeni dediğimiz beden eğitiminden tut da irade eğitimine, duygu eğitimine, zeka eğitimine varıncaya kadar her birinin dikkat edilmesi gereken alanlar var. Yani rahmetli Nurettin Topçu öyle söylerdi. Derdi ki insan bedeninde 3K vardır. Bu 3K doyurulması gereken merkezlerdir. Bunlardan birisi karındır, öbürü kafadır, öbürü kalptir diye ifade ederdi. Karın işte gıda maddeleriyle helal ve meşru yiyeceklere doyurulmalı. Kafa, zeka, bilgi, ilim ile doldurulmalı ve doyurulmalı. Kalp ise duyguyla, aşkla, imanla doldurulmalı, doyurulmalı ve böylece İnsan bu üç alanını da ihmal etmeden beslendiği ve o bahsettiğimiz dört alan zeka, irade, duygu ve beden eğitimi alanlarından gelişerek yavaş yavaş hayata doğru hazırlanır. Yani bunlardan hiçbirini ihmal etmemek lazım. İrade eğitimi de çok önemli. Çünkü irade eğitiminde öfke kontrolü var. Yani çocuk iradesine hakim olmaya çalıştığı zaman ve bunu öğrendiği zaman her istediğine ulaşamayacağını bildiği ve bu kendisine öğretildiği zaman hem neyi isteyip neyi istemeyeceğini, bazı şeylerden vazgeçebileceğini öğrenmiş olur. Ve tabii ki insanın kişiliğinin oluşmasında öfkenin çok önemli ve anlamlı bir katkısı var. Yani öfke belli bir düzeyde olduğu zaman elbette faydalıdır. Ama öfkenin taşkın olanı, kontrol edilemez olanı, tehevvür tarzında olanı elbette çok zararlıdır. Hiç öfkesi olmayan, hiçbir şeyden etkilenmeden hissiz gibi duran bir insanın da elbette zorluklar ve tecavüzler karşısında tepki göstermesi beklenemez. Dolayısıyla insanın öfke kontrolünde öfkeye ihtiyacı var elbette. Ama öfkeyi kontrol edebileceği şekilde bir şecaate, cesarete ihtiyacı var. Bu da bir eğitimle olan iş. Bunların hepsi ilgi isteyen ve oyun ile, anlatmayla, örnek olmak suretiyle ebeveynin çocuklarına öğreteceği şeylerdir. Tabii ki çocuklarıyla anne babanın arkadaş gibi yerine göre oyun oynaması, belli şeyleri onunla paylaşması ve onlarla gerçekten nitelikli bir zaman geçirmesi çocuğun hayatında çok derin izler bırakır. Hatta aile meclislerinde çocukların da katıldığı derslerin yapılması, sohbetlerin yapılması, kitap okunması ve bazen de yeni okula başlayan çocuklara kitap okuma görevi verilmiş olması o ortamların çocukların gönül dünyasında güzelliklerle hatırlayacağı birer hatıra olmasını sağlayacak önemli şeylerdir. Bir de tabii işin ciddiyetini göstermek, işin önemini onlara ihsas ettirmek adına artık çevreyle diyalog kurabilecek seviyeye geldiği, konuşma melekelerinin düzene girdiği bir dönem ki ecdadımız buna 4 yıl, 4 ay ve 4 günlük bir süre tayin etmiştir. Ve böyle bir süreyle çocuğun artık Kur'an-ı Kerim'le, elifba ile tanışması gerektiği düşünülmüş ve bed-i besmele merasimi denilen merasimlerle çocukların dini hayata adım atmaları sağlanmıştır. Bu bence bugün de şehir hayatında ailelerin çocuklarına yapabileceği güzelliklerle, ikramlarla hatırda kalacak önemli bir unsurdur. Hatim vesilesiyle ya da işte ilk defa böyle bir merasime başlamak suretiyle çocuğun dini hayatının zihin dünyasında derin izler bırakmasını sağlamak, onun gelecekte dini hayata ilgi duymasına, dindar bir nesil olmasına önemli katkı sağlayacak özelliklerdendir. Sonra yine o çağa gelmiş artık dörtlü yaşları, beşli yaşları geçmiş çocuğun yanımızda bizimle beraber seccadede namaz kılmasına rehberlik etmek, onun oyun tarzında bizimle beraber yatıp kalkmasını bile tebrik edip tahsin etmek, ne güzel yavrum maşallah demek, onun gönül dünyasında bu işe özendirilmesi demektir. Çünkü daha sonraki süreçlerde, 7'li yaşlardan sonra Efendimizin tavsiyesiyle çocuğun namazla tanışması, namaz kılmaya başlaması, eksiğiyle kusuruyla bu ibadet hayatını kendisine bir tercih olarak belirlemesi önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim de öyle buyuruyor Allah Teala Hazretleri. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْكًا نَحْنُ نَرْزُكُكُ وَالْاَقِبَةُ لِلتَّقْوَى Evet, ehline, evlatlarına, eşine, çocuklarına namazı anlat, namazı öğret, namaz ile onları meşgul et, memur et ve bu konuda, yani namaza devam konusunda, onları namaza alıştırma konusunda sabırlı ol, acele etme, hemen daralma, öfkelenme, yavaş yavaş sen devam et, onların da devam etmeleri için onlara rehberlik et, ön ayak ol diyor Allah Teala Hazretleri. Arkasından da biz sizden bir rızık talep etmiyoruz diyor Allah Teala. Çünkü sizi de evlatlarınıza rızıklandıran biziz ve akıbet takva ehlinindir. Ve iyi sonuç almak istiyorsanız takvaya yönelin ve güzel sonuç ancak ondadır diyor. Yani takva ne demek? Takva aslında kalbi, onu Allah ile meşguliyetten alıkoyacak her türlü anlamsız işlerden, anlamsız şeylerden korumak ve onu Hak Teala Hazretlerine hasretmek, tahsis etmek demek. Takva kelimesi vikaye kökünden geliyor. Vikaye de korumak demek. Yani kalbin korunması demektir. Dolayısıyla sabavet çağlarından itibaren namazdan haz alacak bir konumda çocuğu eğitmeye çalışmak, ebeveynin özenle onlara namaz kılmayı öğretmesi bu bakımdan önemli ve anlamlıdır. Çocuğa ilim öğretmek ve özellikle onun yaşayacağı döneme ve çağa göre hazırlanmasını sağlayacak bir altyapı bilgisi temin etmek ebeveynin vazifeleri cümlesindendir. Çünkü herkes kendi yaşayacağı döneme göre bir eğitim almalıdır. Yani bugünün bilgisi yarına göre belki bayattır, belki eksiktir, belki natamamdır. Dolayısıyla yarının gençlerini yarının şartlarına göre inşa etmek gerektiğini İmam Ali Efendimiz'den öğreniyoruz. İmam Ali diyor ki çocuklarınızı kendi yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacağı çağa ve zamana göre eğitim ile talim edin. Onlara öyle bilgiler verin ve zorluk yaşamasınlar. İşte içinde yaşadığımız çağda bugün dün pek çok şey makul ve makbul iken bugün pek çok şey makul ve makbul olmaktan çıkmış. Onun yerine yeni şeyler ortaya çıkmış. Yeni söylemler, yeni oyunlar, yeni eğlence türleri, yeni öğrenme türleri. İşte belki 20 sene önce internet Türkiye'de bu kadar yaygın değil. Hatta bilinmiyordu bile belki. Ama 20 yıl içerisinde yani internettir, medyadır, sosyal medyadır o kadar hızlı şekilde hayatımıza girdi ki çocukların elinde bile artık iPad var. Ve o iPad'den veya işte bilgisayarlardan oyun öğrenerek hayatı tanımaya başlıyorlar. İşte burada onlara öğretilecek olan şey nasıl dini hayatın bir ilmi hali varsa o iPad'in de o bilgisayarın da o internetin de bir ilmi hali olmalı. Yani orada haramlar, helaller, yasaklar, farzlar, mekruhlar çocuklara tanıtılmalı. Sınırsız bir internet ve sınırsız bir oyun eğlence tutkunu haline gelmesini önlemenin yolu bu çağda başlamalıdır. Elbette çocuğun önüne engeller koymak anlamı değil ama onu zaman zaman ödüllendirerek, zaman zaman teşvik edici hediyeler vermek suretiyle boş ve anlamsız şeylerle meşguliyetten alıkoymak lazım. Ama hiç şüphesiz bugünün şartları neyi gerektiriyorsa bugün onu söylemek, onu anlatmak lazım. Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana. Dün, dünle beraber geçti cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor Hazreti Mevlana. Dolayısıyla bugünün çocuklarına, bugünün şartlarına göre ama İslami değerleri, dini değerleri esas alarak o kriterler kapsamında değerlendirerek onlara sunmalıyız. Yoksa her yeni gelen bilgi, çünkü dışarıdan gelen her türlü bilgi, her türlü teknoloji, her türlü oyun kültürel kirlenmişliğiyle geliyor. İçinde gizli, saklı pek çok bizim gönül dünyamızı, zihin dünyamızı, çocuklarımızın zihin dünyasını allak bullak edecek ve onların kafalarında pek çok manevi değerimize belki de istifham uyandıracak bilgiler zerk ediliyor. O yüzden bunları da bilerek çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bugün elbette hayatı kolaylaştıran önemli şeylerden birisi internet ve medya ama bunun iyi kullanılması gerektiğini de çocuklarımıza, gençlerimize öğretmeliyiz. Geleceğin dünyasında interneti, sosyal medyayı kullanmasını bilmeyen insanların sağır ve dilsiz konuma düşeceği, lalu epkem olacağı açıktır. Ama bu lalu epkem olmasın çocuklarımız derken pek çok mülevvesatın içerisine kayıp gitmesine de fırsat vermemek gerektiğini açıklıkla ifade etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Keza çocuklarımızın hareketlerini kontrol etmek adına ve onların davranışlarından haberdar olmak adına göz ucuyla kimlerle ne oynadığını da takip etmekte çok önemli faydalar var ve onlara model olmaya da özen göstermek lazım. Çünkü çocuklar genellikle taklit meyli olan bir yapıdadır. Ve gördüklerini aynıyla tekrar etmeyi, fotoğraf çekip fotoğrafın gereğini uygulamayı severler. O yüzden onların yanında onların seveceği, hoşlanacağı güzel davranışları sergilemek lazım. Ve göz önünde yapamadıkları şeylerin gözden ırak yerlerde yapılmasına da imkan vermemek lazım. Çünkü bu tür bir algı onları çift şahsiyetli ve bir takım davranışları insanların görmediği yerlerde yapabilecek bir algıya doğru evrilmesine vesile olabilir. Bundan da hazır etmek, dikkatle uzak durmak lazım. Yani ne onların insanların gördükleri yerde riyakar bir tavırla kendilerini göstermelere imkan vermeli, ne de başka yerlerde yanlışlara düşmesine fırsat vermeli. Çocuklar zaten çocuktan al haberi derler. Doğru olmayı, düzgün davranmayı severler. Onları çift şahsiyetli yapacak olan baskıdan ve yanlış yönlendirmelerden sakınmak lazım diye düşünüyorum. Tabii çocukların meşru sınırlar dahilinde çocuklukları yaşamasına da imkan vermek lazımdır. Hani bazen aileler çocuklarını daha dindar, daha takvalı yapalım derken onların çocukluklarını yaşamaya imkan bırakmayacak kadar bir baskı uyguladıkları da oluyor. Ama gerçekten çocuklar çocukluklarını yaşamazlarsa ileri yaşlarda çocuklukları depreşerek çocuklaşıyorlar. Bu da tabii ki hem algı olarak hem de kişilik olarak çok hoş bir sonuç değil. Dolayısıyla çocuklarımızın kendi yaşlarının gereği olan şeyleri yaşlarında yapmalarına izin vermek, o tür heveslerinin kursaklarında kalmasına fırsat vermemek gerekir. Kendi yaşlarının gereğini yaşamış olsun evlatlarımız. Sonra çocuklarımıza o çocukluk çağlarında yerine getirilemeyecek vaatler vermemek lazım. Çünkü özellikle çocuklar bunu isterler. Yani baba şunu, anne şunu, aman filan diye o anda ısrarından vazgeçsin, üzerimizden düşsün, yakamızdan düşsün diye ya falan zaman diye bir vaatte bulunmuş olabiliriz, bulunuruz. Bunu biz çocuk nasıl atlar, unutur diye düşünerek yaparız çoğu zaman ama çocuklar unutmazlar. Dolayısıyla ya onu çok iyi düşünerek yapabileceğimiz şeyi vaat etmeliyiz ya da bir şekilde vaat etmişsek o vaadimizi mutlaka yerine getirmeliyiz. Çünkü yerine getirilmeyen vaatler öğrencilerde, talebelerde, evlatlarda, çocuklarda güven bunalımı meydana getirir. O vaadi veren insanla ilgili bir altyapı oluşur ve o zaten sözünde durmaz şeklinde bir algı oluşur. Ve insanlara karşı güveni de azalmaya başlar. O yüzden vaat ederken iyi düşünmeli, yapamayacağımız vaatleri asla vaat etmemeliyiz. Bu da önemli bir husus diye düşünüyorum. Emir ve yasaklar, kaideler telkin ederken kavrayabileceği bir şekilde yani ilahi emirleri anlatırken, namazı anlatırken, hakkı hukuku anlatırken, adaleti anlatırken, ibadeti anlatırken onların anlayabileceği ölçüde ve netlikte anlatmak, kavrayamayacakları sözlerden uzak tutmak ve bu suretle yanlış anlaşılmalara fırsat vermek de önemli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da kendisi sık sık tekrarlayarak çocukların anlayacağı şekilde konuşur ve hatta halktan insanların bile rahat anlamaları için sözlerini tekrarlardı. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Hazretleri kavlen beliga diyor. Kavlen beliga, gönüllere işleyecek beli yani yerli yerinde söylenmiş etkili bir söz manasına. Yani sözü söylediğimiz zaman çocuğun zihninde İstifham kalmamalı, cevabını bulmalı. Bulamamışsa veya biz onu bulacak bir söz söyleyememişsek tekrar başka yerlerden yeni bilgiler, taze bilgiler alarak yavruyu rahatlatmalıyız diye düşünüyorum. Keza adab muaşeret ve ahlak kaidelerini onlara öğretmek, insanlar arasında nasıl konuşulacağını, nasıl oturup kalkılacağını, büyüklerle nasıl hitap edilip onlardan nasıl cevaplar alındığında ve onlar bir söz söylediklerinde onlara efendim demenin ne anlama geldiğini anlatmak gerekir. Ve yani başkalarını ne kadar takdir eder, ne kadar sayarsak bu bize aynı şekilde bir sevgi takdir olarak döneceğini onlara anlatmak gerekir. Özellikle varlıklı aile çocuklarının fakir aile çocuklarına baskı oluşturacağı bir pozisyona düşmemeleri için onlara bu varlık nimetinin asla bir baskı unsuru olarak kullanılmamasını anlatmak gerekir. Kibirli davranmamalarını çocuklarımıza ve varlıklı aileler olarak anlatmak gerekir. Fakir çocuklara, yetimlere, yoksullara iyi davransınlar ve Kur'an-ı Kerim'deki o Karun kıssasını iyi anlatıp yani çok dindar, çok efendim hayırlı işlere koşan bir adamın sonra ayağının kayıp nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu ibretamiz lafızlarla gençlere anlatmak gerekir. Tabii Cenab-ı Hakk'ın bize saymadan sayısız olarak lütfettiği namütenahi nimetleri var. Bu nimetlerin de anlatılması, sağlığın, varlığın, yokluğun hepsinin anlatılması ve bunların bir imtihan esprisi içerisinde bize ulaştığının bildirilmesi gerçekten önemli bir anlamlıdır. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ve emme bi ni'meti rabbike fehaddis diyor. Yani Rabbinin nimetlerini sayıp dök, anlat insanlara. Yani Rabbimizin bu kadar namütenahi nimetleri karşısında biz ne yapıyoruz diye çocuklarımıza da anlatmalıyız. Sağlığımızı veren Allah, bizi yaratan Allah, varlığı veren O, imkanı veren O, hayatı bahşeden O, dolayısıyla bu kadar büyük nimetleri bize veren Rabbimize karşı kul olmanın ve onun emrettiği gibi makbul olmanın, makbul bir insan olmanın derdinde olmak gerektiğini yavrularımıza, çocuklarımıza anlatmalı, onların istikamet üzere yaşamalarını sağlayacak adımlar atmalıyız. Ve böylece onların bu gençlik dönemine hazırlık safhası sayılacak olan çocukluk dönemlerinde dini değerleri tanıyarak, onları özümseyerek gelişmelerini, yetişmelerini sağlamak ve böylece İslam ailesinin mensubu olduklarını onlara hissettirmek, ebeveynin, anne babanın, eğitim kurumlarımızın, okullarımızın, camilerimizin hepsinin vazifesidir. Allah Teala ebeveynler olarak, eğiticiler olarak ve bu tür hizmetlerden sorumlu kimseler olarak bu görevimizi liyakatle yapabilmeyi, gençlerimize, yavrularımıza, evlatlarımıza, yeni nesillere sahip çıkabilmeyi nasip eylesin. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Çocukların çok bunalımlı, zor meselelerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. O yüzden onlara yeterince destek olmak, yardımcı olmak ve problemlerini çözmek gibi bir derdimiz olmalı diye düşünüyorum. Allah Teala Hazretleri bizleri kendisine layık kul eylesin, Habibi edibine layık ümmet eylesin ve Kitab-ı Kerim'inde andığı güzel genç insanların hayatını kendine örnek alan nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun efendim.